Merhaba. Senin için özel olarak hazırladığımız bu yolculuğa hoş geldin.
Hoş geldin.
Bugün elimizde ilginç bir akademik çalışma var. Murat Doğan'ın Kur'an-ı Kerim'de yer alan gastronomi unsurlarının Kütüb-i Sitte bağlamında değerlendirilmesi üzerine.
Evet, yani İslam'ın temel kaynaklarına bakıp o dönemin yeme içme kültürünü, sofra adetlerini anlamaya çalışacağız biraz.
Aynen, bir nevi gastronomi arkeolojisi gibi. Ve tabii dinin bugünkü mutfaklarımıza etkisini de göreceğiz.
Kesinlikle. Makale zaten Kur'an'da 50 farklı unsur bulmuş ve bunları 5 ana grupta toplamış. Bitkisel, hayvansal, helal, haram, mutfak ve su.
50 unsur. Vay canına, dini metinlerde bu kadar yiyecek referansı olması bile başlı başına ilginç aslında.
Hı hı.
Peki, bitkisel yiyeceklerle başlayalım o zaman. Makale en çok meyvelerden bahsedildiğini söylüyor, özellikle cennet nimetleri anlatılırken.
Evet, evet. Cennet tasvirlerinde hep bir bolluk, meyveler falan var. Ama günlük hayatta hurma çok önemli. Tam 24 ayette geçiyor.
Oo, bayağı fazlaymış.
Tabii. Beslenmede kilit bir rolü var. Hatta peygamberin sevdiği rivayet edilen hays diye bir tatlı var. Onun ana malzemesi hurma.
Hays? Nasıl bir şeymiş o?
Şey, ilk tariflerde hurma, tereyağı ve ekit denen bir süt ürünüyle yapıldığı yazıyor. Ekit dediğimizde hani sertleştirilmiş, kurutulmuş yoğurt ya da keş gibi bir şey. Uzun süre dayanıyor tabii.
Anladım, mantıklı. Peki üzüm? O da hem nimet hem de içkiyle ilgili ayetlerde geçiyor sanırım.
Doğru. Üzüm de önemli. Peygamberin içtiği söylenen nebiz var mesela. Üzüm veya hurmadan yapılıyor. Ama fermente olmamış haliyle. Taze bir şıra gibi yani.
Hmm, yani alkolsüz. Zeytin de var tabii. Hem yiyecek hem yağ kaynağı. Hadislerde de şifa ve bereketle ilişkilendiriliyor değil mi?
Aynen öyle. Zeytinyağı kandillerde bile kullanılmış, başka ilginç olanlar da var. Mesela İsrailoğullarına çölde verilen kudret halvası.
Evet, o çok gizemli geliyor bana.
Muhtemelen bir tür ağaç salgısı olduğu düşünülüyor. Sonra adına sure olan incir var. Bir de peygamberin özellikle sevdiği söylenen kabak. Yani coğrafyanın sunduğu çeşitliliği de görüyoruz.
Haklısın. Peki hayvansal gıdalara geçelim biraz. Kurban konusu çok belirgin değil mi? Özellikle hac ibadetiyle bağlantılı.
Kesinlikle. Ve Kur'an'da etin paylaşılmasının altı çiziliyor sürekli. Bu sadece dini bir emir değil, aynı zamanda ciddi bir sosyal dayanışma mekanizması.
Yani var olan bir geleneği alıp ona yeni bir boyut katıyor İslamiyet. Sosyal adalet boyutu gibi.
Tam olarak öyle. Allah adına kesme ve özellikle yoksullarla paylaşma zorunluluğu getirerek etik bir çerçeve çiziyor.
Anladım. Süt ve bal da hem Kur'an'da hem hadislerde geçiyor şifa ve bereket kaynağı olarak.
Evet, hatta hadislerde geçen falüzek diye bir tatlı var. Yağ ve bal karışımı bir helva.
Ha evet, falüzek. Makale bunun günümüzdeki palüze ile bağlantılı olabileceğini söylüyordu sanırım.
Aynen, isim ve içerik benzerliğinden yola çıkarak öyle bir hipotez öne sürüyor. Tabii kesin kanıt yok ama ilginç bir bağlantı.
İlginç gerçekten. Bir de şey vardı, hani Kur'an'da yasaklanmamış ama peygamberin yemediği kertenkele eti.
Evet, ama mesela çekirge yediği rivayet ediliyor.
Bu da galiba şeyi gösteriyor, hani dini hükümlerle kişisel tercihler ya da bölgesel alışkanlıklar farklı olabiliyor.
Kesinlikle, bu ayrım önemli. Herkes her şeyi yemek zorunda değil yani, dinen yasak değilse bile.
Peki, gelelim en temel konulardan birine. Helal ve haram. Kur'an'daki net yasaklar nelerdi?
4 temel yasak var, çok net. Leş, yani kendiliğinden ölmüş hayvan, akıtılmış kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilenler.
Tamam. İçki, yani hamr, o nasıl yasaklanıyor?
O biraz daha farklı, aşamalı olarak yasaklanıyor Kur'an'da. Hemen birdenbire değil.
Hı. Ve bu yasağın zamanla şerbet, hoşaf, daha sonra da kahve gibi alkolsüz içecek kültürlerinin gelişmesine bir nevi zemin hazırladığı düşünülüyor. Kültürel bir adaptasyon yani.
Mantıklı.
Peki deniz ürünleri? Kur'an genel olarak helal kılıyor sanki. Deniz avı size helal kılındı gibi bir ifade var.
Doğru. Genel bir izin var. Ama mezhepler arasında özellikle kabuklu deniz ürünleri konusunda farklı yorumlar ortaya çıkmış.
Evet, onu biliyorum. Mesela Hanefi mezhebi balık dışındakilere biraz daha mesafeli duruyor, değil mi?
Aynen, bu yorum farkının mesela Anadolu mutfağında neden midye, karides gibi ürünlerin diğer Akdeniz ülkelerine göre daha az yer bulduğunu açıklamada bir faktör olabileceği düşünülüyor.
İlginç bir bağlantı. Fikhi yorumların mutfağa doğrudan etkisi yani.
Tabii, kültürel alışkanlıkları şekillendirebiliyor.
Peki, mutfak ve sofra kültürüyle ilgili başka neler var makalede? Rızık kavramı geçiyor mesela.
Evet, rızık çok geniş bir kavram aslında. Sadece yiyecek içecek değil, Allah'ın tüm canlılara sağladığı her türlü geçim kaynağı, nimet demek. Sağlık, bilgi, manevi huzur bile rızık sayılabilir.
Anladım, ama yiyecek en somut hali galiba.
Aynen. Yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur ayeti var mesela. Bu da bir güvence veriyor ve belki de şükran, israftan kaçınma gibi tutumları besliyor.
Bir de sofra anlamına gelen Maide suresi var. Hazreti İsa ve havarilerinin gökten sofra istemesi anlatılıyor orada.
Doğru. Hadislerde de daha spesifik yemek tarifleri var. Mesela hızare çorbası diye bir çorba geçiyor. Un, et ve bol suyla yapılıyormuş. Biraz bizim düğün çorbasına benziyor ama yoğurtsuz hali.
Oo, bayağı detaylıymış. Son olarak su. Onun önemi zaten tartışılmaz herhalde.
Tartışılmaz. Hayatın kaynağı, tarımın temeli, temizliğin abdest, gusül şartı, Allah'ın rahmetinin sembolü, Kur'an'da defalarca vurgulanıyor.
Hatta suyun o eşsiz fiziksel özelliklerine bile değiniliyor gibi yorumlar var, değil mi? Buzun batmaması gibi mesela.
Evet, yaşamı mümkün kılan özelliklerine dolaylı da olsa işaret ettiği düşünülebilir. Canlılığın sudan yaratıldığı fikri zaten çok merkezi.
Anlıyorum. Yani özetle baktığımız bu kaynaklar sadece dini kuralları değil, aynı zamanda 1400 yıl öncesinin gündelik hayatını, beslenme alışkanlıklarını, sosyal yapısını, inancın mutfak üzerindeki o derin ve kalıcı etkilerini gösteren müthiş belgeler.
Kesinlikle öyle. Din sadece soyut bir inanç değil, aynı zamanda ne yenecek, nasıl yenecek, sofra nasıl kurulacak, nasıl paylaşılacak, bütün bunları belirleyen somut bir kültürel çerçeve sunmuş. Ve bu çerçevenin izleri farklı coğrafyalardaki Müslüman toplumlarında hala çok canlı.
Peki, o zaman sana son bir soru bırakayım. Bu binlerce yıllık dini ve kültürel miras, sence günümüzün bu küreselleşen dünyasında, işte yeni gıda teknolojileri, füzyon mutfaklar, değişen yaşam tarzları karşısında nasıl bir etkileşim içinde?
Güzel soru.
Bu köklü gelenekler gelecekte sofralarımızı, yeme alışkanlıklarımızı nasıl şekillendirebilir ya da nasıl dönüşebilir? İşte bu da üzerinde düşünmeye değer bir nokta.